Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programıyla sizlerin huzurunuzdayız. Ben Numan Ruhullah Aras, kıymetli hocam doçent doktor Fırat Erdoğan ve kumanda masasındaki arkadaşımız Mehmet Akman. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Kıymetli dostlar, bugünkü programımızda bazı sorularımız var ve merak ettiğimiz bazı hususlar var. Bir de haberlerden derlediğimiz bazı konular var. Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
Hoş bulduk.
Nasılsınız,
iyi
misiniz?
Sağ olun, nasılsınız? Siz de iyisiniz inşallah.
Çok teşekkürler. Allah razı olsun.
Allah'a emanet olun.
Kıymetli hocam, geçen programlarımızda bahsetmiştik. Bu işte oruç tutarken başım ağrıyor diye bir dinleyicimiz vardı. Aslında baş ağrısına ben genişçe değinmek istiyordum. Bu programda denk geldi. Şimdi öncelikle baş ağrısının nedenleri, ikincisi de migren. Aslında değinmek istediğim şey migren. Yani genelde bir tedavisi yok diyorlar. Bir belirtisi var ama neden olduğunu bilmiyoruz diyorlar. Allah yardımcınız olsun diyorlar. yatın geçer diyorlar.
Yani, o da doğru.
Temelde ama hocam migrenden önce bir insanın başı neden ağrır? Yani hiçbir belirti yok, tamamen soyut bir ağrı gibi geliyor. İnsanın kafası başı neden ağrır?
Şimdi öncelikle şunu ayırt etmemiz lazım. Baş deyince belli bir yeri anlıyorsa, boynun üstündeki organ anlamında. Şöyle bir şey desem Numan Bey, ise beyin ameliyatı yapıyorsunuz, kafatasını açtınız, beyin ortada.
Evet.
Aldım çekici, aslanın beynine vurdum. Uyanık olsa nasıl bir ağrı hisseder? Çıldırtır.
Öyle mi?
Diye düşünülür ama hiçbir şey hissetmez.
Allah'ım.
Beyin parenkimde ağrı lifi, ağrı uyaranı yoktur çünkü. Belli organların böyle özellikleri vardır. Kafayla ilgili olarak da beyin ağrıya duyarlı bir organ değildir. Burada özellikle vasküler yapılar, damarsal yapılar ağrıya duyarlıdır. Bu bir, bunu kenara koyalım. İki, beyin dokuları dışında bunu saran bir kemik yapı var. Bunu saran kemiğin altında ve üstünde zarlar, deri katlantıları ve deri var. Vasküler anomaliler dedik. Yani damarlara ait problemler, aşağıya doğru giden sinirlere ait problemler, bu saran zarların iltihaplanması durumu, menenjit hadisesi. Çok sık görmeyiz ama teorik olarak mümkün. İşte kafatası kemiklerinin iltihaplanması, osteomiyelit oldunuz mesela. Ya da çevreleyen kasların problemleri. İşte adalet spazmı, rüzgarda kaldım kafam zonkluyor. Ya da komşu organların hastalıkları. Bizim paranazal sinüsler dediğimiz, yani burnun iki tarafına yerleşmiş çok miktarda odacığımız vardır. Rabbimiz özel yaratmış bunları. İki tane çok önemli işe yarıyor. Bir, başın ağırlığını alıyor. Kafanın, boynun kafayı taşıması kolaylaşıyor. İki, sesin rezonansına fayda ediyor. Bunun dışında bademcikler var. Bunlar iltihaplandığında bir baş ağrısı hissedilebiliyor. Kulak iltihapları baş ağrısı hissettirebiliyor. Bu manada kulak iltihapları, baş ağrısı sebepleri bunlar. Ama yani sinüzit veya kulak iltihabı tabii ki müstakil konular. Bunları ayrı tuttuğumuz zaman geriye özellikle damar yapılarıyla ilgili problemler, migren akla geliyor. Migrenin de bir takım komşuları, akrabaları vardır. Küme tipi baş ağrısı, gerilim tipi baş ağrısı diye. Çocuk yaş grubunda da migren görülür, büyüklerde de görülür ama gerilim tipi baş ağrıları, küme tipi baş ağrıları daha çok yetişkin yaşlarda ve belli ruh haline sahip insanlarda daha çok görülür. Hani şöyle bir şey vardır, artık dinleyenlerimiz alınmasın lütfen. Karadenizlerde daha çok görülür.
Migren.
Yok değil, gerilim tipi baş ağrıları. Biraz sinirli ve gergin arkadaşlar olmaları hasebiyle. Böyle kafasını duvara vuracak, duvarı delecek kadar şiddetli ağrı yaptığını anlatan hocalarımız vardı eskiden. Ama burada hastalık manasında bence üzerinde konuşulması gereken hastalık migrendir. Çok kuvvetli oranda ailevidir. Belli şeylerle tetiklenen baş ağrısı söz konusudur. Özellikle gürültü, ışık, uykusuzluk, tozlu topraklı ortam, belli gıdaların tüketilmesi, peynir gibi stresli durumlarda bir anda bir atak başlar. Çocuklarda auralı, aurasız diye ikiye ayırıyoruz ama yetişkinde daha çok hepsi auralı. Ne demek? Öncesinde bulgu veriyor. Hastalar diyormuş ki midemde bir kalkma hissi oluyor. Hani bulantı kusma değil, kalkma gibi oluyor. Gözümün önünde şimşek çakıyor. Gözüm kararıyor. Gözüme siyah bir şey uçuşuyor. Tuhaf sesler duyuyor gibi oluyorum.
Koku alma hassasiyeti artıyor gibi.
Şeylerle zaten hasta uyanıyor, sıkıntı geliyor diye.
Tamam.
İki tane tedavisi var migrenin. Bir, atak sırasında karanlık bir yerde yatıp uyun, istirahat edin. İki, ağrı kesici kullanın. Diğeri atak öncesinde. Bazı insanlarda çok sık ve hayatı zindan eden ataklar olduğu için bu ataklarla hasta hiç yüz yüze getirmemek amacıyla koruyucu tedaviler de veriliyor. Ama hiçbir koruyucu tedavi al 365 gün kullan değil. Şüphelenildiği zamanlar 3 gün, 5 gün, 10 gün kullanılıyor. Bu yüzden hani çok kalıcı bir tedaviden bahsetmek mümkün değil. Ama özellikle başın bir yarısını tutan zonklayıcı baş ağrısı çok tipik. Çocuklar için mesela şunu yazar bizim kitaplarda. Hemen aileyi sorgulayın. Eğer ailede migrenli bir birey yoksa çocukta migren olmaz kural olarak. Çocukta koruyucu tedavilerin de yeri yok. Mesela biz tetkik ederiz işte migren mi değil mi diye ailelerin böyle bir ağzı açık kalır. Ya hocam 8 yaşında çocukta da migren olur mu? Olur. Bu kesin olur ama migren tanısı koyduğunda ne yapacaksın? Yine ibuprofen grubu bir ağrı kesici şurup verip yollayacaksın. Zaten onu aile evde kullanıyor oluyor. Burada belki korkulacak nokta şu. Başım ağrıyor diye gelen bir çocukta sıklıkla sinüzit, bademcik gibi şeyler çıkar. Psikolojik faktörler çıkar. Çok nadiren migren çıkar. Daha da nadiren beyin tümörü de çıkar.
Yanlış hatırlamıyorsam anne karnındaki bebekte bile migren tanısına rastlanabiliyor herhalde.
Anne karnını çok bilmiyorum ama doğar doğmaz abdominal migren diye bir tablo var. Gaz sancılarının aslında bir migren çeşidi olduğu düşünülüyor ama çok kanıtlanmış iddialar değil şu an için. Bizim burada baş ağrısı konusunda başımızı ağrıtan nokta yüzlerce hiçbir sebebi olmayan ve hiçbir şeye bağlanması gerekmeyen baş ağrısına gereksiz tomografi çektiriyoruz. Arkasından da ya bu gereksiz radyasyonu vermeyelim çocuğumuza deyip beyin tümörü olan çocuğun tomografisini geciktiriyoruz. MR'ını geciktiriyoruz. Narkoz vermeyelim, uyutmak gerekiyor vesaire diye. Buna ait belli bulgular var. İşte onu çok ayırt etmek mümkün olmuyor. Mesela sabah kalkınca çok çıldırtan baş ağrısı. İşte gözlerde göz bulguları yapan, kayma, şaşılık vesaire yapan baş ağrıları. Nöbetin eşlik ettiği baş ağrıları. Fışkırır tarzda kusmanın eşlik ettiği baş ağrıları. Uykudan uyandıran baş ağrıları. Bunlar biraz daha önemli ve araştırmayı değer durumlardır. Araştırıp işte bir MR, bir tomografi çektirilir duruma göre. Buradan çıkacak sonuca göre tümör yokmuş, bir şey yokmuş. O zaman ne oldu? Çok da önemli değil esasında. Çünkü dediğim gibi olsa olsa migren tanısı koyuyorsunuz. Onda da bir tedavi modalitesi yok elinizde.
Migrenin tedavisi yok mu hocam?
Ağrı kesici kullanılabiliyor sadece.
Peki hocam ben hani biraz araştırma yaptığımda şimdi şöyle diyorlar. Migren işte birkaç tane yorumda kaş gerdirme, alın gerdirme operasyonu yapıyor ve sonrasında migreni de kayboluyor. Mesela botoks tarzı bir şey yaptırıyor alnına, migreni de kayboluyor. Sizce olası mı?
Bunu konuşmuştuk biz daha önce bir nörolog arkadaşımızla yaptığında. Evet böyle bir şey var ama çok bilimsel kanıtlanmamış denmiş idi. Benim bir tecrübem yok.
Anladım. Anladım hocam. Peki hocam anestezinin sağlığa zararları nelerdir? Şimdi bazı hususlarda özellikle doğumda lokal anestezi veya genel anestezi yapılma durumları olur mu bilmiyorum ama yani diyelim ki işte epidural anestezi gibi böyle konular var. Bunlar bazıları itiraz ediyorlar. Hiç almayalım diyorlar. Bazıları alalım diyorlar. Ameliyatlarda bazıları söz konusu. Sünnetlerde söz konusu özellikle işte gerekli mi gereksiz mi falan diye. Anestezinin sağlığa zararı var mıdır hocam ve nelerdir?
Şimdi Numan hocam az önce kapıdan girerken telefonda konuşuyordum fark ettiyseniz. Çok sevdiğim bir arkadaşımın çocuğu düşmüş. Dili kesilmiş. Ameliyat edecekler. Çocuğu dikecekler. Çok önemsiz bir şey ama anestezi gerekiyor dolayı çocuk durma. Onlar da bir an endişe etmişler. Abi anestezi vermesek mi ne yapsak diye. Kapıdan bu soruya cevap vererek girdim ve sonra karşımıza çıktım. Şimdi bir, anesteziyi keyif için vermiyoruz kimseye. Lüzumu ettiği için veriyoruz. O yüzden anestezi gerekli midir sorusuna ben de şöyle bir soruya cevap vereyim. Akciğer kanseri tedavi olmayı gerektiren bir durum mudur? Apandisit tedavi gerektiren bir durum mudur? Böbrek taşından çıldıran, kuduran, çatlayan bir hastaya yardımcı olmak faydalı mıdır, değil midir? Tabii ki. Bunlar mecbur yapılacak. Siz hiç destek olunmamış yani ağrı kesici anlamında bir bayanın sezaryen olması mümkün mü sizce? Değil tabii ki. Ha normal doğum derseniz eyvallah hiçbir şey yapmadan da rahatlıkla doğrudur. Orada anesteziyi sorgulayabilirsiniz. Falanca ajanları verdiğimizde hasta biraz daha sakinliyor. Tansiyonu yükselmiyor. Bu hastanın sağlığı açısından da iyi. Süre kısalıyor hastanın konu. Evet verelim. Sonra bakmışlar ki anestezi verilen normal doğumlarda hasta pelte gibi yatıyor. Kasılma faaliyeti yok. Çocuk doğmuyor bu sefer de. Oksijensiz kalıyor, zihinsel ötürlü bir çocuk çıkıyor piyasaya. O yüzden anesteziyi keyif için zaten vermiyoruz. Gerektiği zaman veriyoruz. Ama bir operasyon planladığınız zaman operasyonun gerekliliği %100'se anesteziyi sorgulayamazsınız. Operasyonun gerekliliğini tartışabilirsiniz. İşte bahsettiğim bizim yeğende dili yarılmış. Bırakalım iyileşir mi? Bir ihtimal iyileşir. Bir ihtimal iyileşmez. Çocuk ömür boyu peltek konuşur. Sonra düzeltseniz de olmaz. Ömür boyu vicdan azabı olur size bu durum. O yüzden anestezi gerekli midir, faydalı mı, zararlı mıdır diye bir soru anlamlı değil. Anesteziyi gerektiren şey gerekli midir'i tartışmalısınız. Maalesef burada da evet bir doktor ameliyat dediyse o gereklidir. Ama acaba doktorun sözü muteber midir? Doktor arkadaşımız yanlış gayelerle bu ameliyat kararını vermiş olabilir mi? Artık ona girmek istemiyoruz. İspatlayamıyoruz çünkü doğruluğunu ya da yanlışlığını. Anestezinin bir zararı var mı? Bu konu çok konuşulmuş. Bir de anestezi belki 100 yıldır çok 100 yıl önce başlamış. Eter, iyot falan koklatarak falan, ama klor koklatarak, iyot yanlış oldu. Şu an çok daha gelişmiş maddeler, moleküller kullanılıyor. Etki süresi tahmin edilebilen, artırılıp azaltabilen, bir anda kesilip hastanın uyandırılabildiği maddeler var. Bir de maddelerin antidodu dediğimiz maddeler var işte. Bir madde verip uyuşturdum hastayı, tam tersine verip 5 dakika sonra ayaklandırabiliyorum tekrar gibi durumlar var. Böyle olunca tablo, biz daha da sempatik bakıyoruz olaya. Hani uyudu ya uyanmazsa, ya öyle bir şey yok, veriyorsun dedi, uyanıyor işte.
Yani korku demek oradan herhalde, lokal değil de genel anestezide. O verdi yani, uyanmadı.
Ama işte diyorum ya Numan hocam, kalp ameliyatı. Neyini ne tartışacağız ki? Yani ya, tartışacak tarafı yok. Bu manada anestezi eğer gerekliliği kesinse, ki bir hekim arkadaşımız gerekliyorsa artık gereklidir, yapacak bir şey yok. Yapılacak, hiç endişe etmeye de mahal yok. Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmaz.
Anestezi dediğiniz hadise herhalde beyni mi uyutuyor hocam, değil mi?
Hissizleştiriyor. Estezi his demektir. Anestezi hissizleştirme demektir. Yani bıçakla karnınızı yarsanız şu anda siz acıdan çatlarsınız. Ama anesteziyi alırsanız duymazsınız bile.
Evet.
Ama tek başına anestezi bu demek değil. Mesela kas gevşetici de kullanıyorlar. Daha rahat çalışması için hekim arkadaşım gibi bir takım maddeler var ilave olarak.
Evet. Hocam şöyle bir soru var. Gün içerisinde sürekli olarak gözlerim kuruyor ve yanıyor. Parantez içinde ofis işinde çalışıyorum. Sık sık bilgisayar ve telefonla uğraşmak zorunda kalıyorum. Ama bu belirtiler herhalde şu anda yeni yeni olmaya başlamış.
Bu anlatılan şey muhtemelen bir alerji konjonktivit gibi gözüküyor. Alerjiye bağlı olarak gözde kuruluk, kaşınma, yaşarma gibi şeyler olur. Esasında gözün konusudur ama biz çocukta da çok sık gördüğümüz için hani ben de cevap verebilirim.
Tamam, buyurun hocam.
Söyleyeyim. Burada ama asıl önemli olan sebepten kaçınmak mühimdir. Yani eğer siz falanca toza alerjiniz var, bu ortamda da toz varsa ne yaparsanız yapın bu şikayet geçmez. Genellikle mevsimseldir. Falanca çiçeğin, böceğin açtığı zamana denk gelir. Ofiste çalışıyor olmak kötü. Şu manada kötü. Tozun toprağın olduğu bir yerse eğer, o manada sıkıntı oluşturabilir dinleyenimiz açısından. Ama genellikle mevsimseldir. Sebep bilinirse kaçınmak mümkündür. Gözyaşı damlaları, suni gözyaşı damlaları, bazen lokal dekonjestanlar kullanılabilir. İlaçla tedavisi vardır ve düzelir.
Evet. Peki çocuklara gelecek olursak hocam, çocuklarda göz kurulu ve göz yanması.
Yine aynı. Sebep alerjik olmakla birlikte bazen enfeksiyonlar da bu tabloyu yapabiliyor.
Biz çocukları şöyle korkutuyoruz ya, ekrana çok fazla, telefonla uğraşırsan, işte tablete çok fazla bakarsan, televizyonu çok fazla izlersen gözün bozulur diyoruz ama bunun bir
bilimsel kanıtı yok bilimsel şu saate kadar. Kimse vardır demiyor kesinlikle.
Evet. Peki hocam. Çocuğumun burnu sürekli tıkanıyor. Açmak için serum fizyoloji kullanıyoruz. Sıklıkla kullanıyoruz. Zararı olur mu?
Bir kere çocukların burnlarını açmak çok önemlidir gerçekten. Özellikle küçük yaş grubunda böyle yeni emen 1 aylık, 3 aylık, 5 aylık bebeklerde eğer burnunu güzel açmazsanız ağzından gıdayı vermeye kalktığınızda çocuk doğal olarak beslenmeyi reddeder. Uyutmaya kalkarsanız yeteri kadar oksijenasyon sağlanamayacağı için uyutamazsınız. Beslenmeyen ve uyumayan bir çocuğun ne olacağını hepimiz çok iyi biliyoruz, takdir edersiniz ki. Burada birkaç sebepten bahsedilmeli. Anatomik bir defekt olabilir. Yani ileri yaşlarda 3-5 yaşında düşünürseniz gen izleti bademcik gibi şeyler alınması düşünülebilir. Bir. İki, enfeksiyonlar buna sebep olabilir. Bunların da tedavisi gerekir. İşte bakteriyel bir şeyse, antibiyotik değilse semptomatik tedaviler verilir. Bunun dışında alerjiye bağlı nedenler olabilir. Sıcak soğuk dengesizliğinden dolayı olabilir. Veya sekresyonların birikmesi, sümüklerin orada kalmasına bağlı olur. En çok bu durumları gördüğümüz için serum fizyolojik tuzlu su ile temizlemeyi tavsiye ederiz. Bunu sürekli yapmalısınız. Çok yapmalısınız. Eğer altta yatan bir sağlık probleminiz yoksa çok yapmanızın bir zararı yok. Merak etmeyin, oradan beyninize su falan kaçmıyor. Öyle tereddütler geliyor genellikle. Bir de özellikle sümkürmeyi bilmeyen küçük yaş grubunda serum fizyoloji kullanmak tek başına yetmez. Mutlaka arkasından bir pompa, aspiratör yardımıyla içerideki gereksiz maddeleri tahliye etmek gerekir.
Böyle ağızdan çekilen vakumlu cihazlar var. Onun zararı oluyor mu hocam?
Hayır, hiçbir zararı olmaz. Zararı olmaz. Kullanılır. Eğer biraz haşin yaparsanız işte mukozaya zarar vermenize bağlı olarak hafif kanama görülebilir. O da çok önemli değildir.
Çok önemli değildir.
Bir gün sonra kendi elinden geçer.
Evet. Peki hocam. Bir diğer soruya geliyorum. Suda doğum düşünüyoruz. Suda doğum zararlı mıdır? Aslında şöyle, zararlı mı demişti hocam. Şu anda günümüzde yani mesela Manisa Devlet Hastanesi, yanılmıyorsam en son bir haberde okumuştum. Suda doğum ünitesi açmış, hastaneyi açmış mesela. Demek ki artık doktorlar da, tıp dünyası da suda doğum tavsiye ediyorlar.
Yok, etmiyoruz öyle bir şey.
Ama orada da devlet hastanesi açmış hocam bunu. Yani
vallahi
zararlı mı diye bir soru sormuş hocam. Ben o zaman soruya geleyim, buyurun. Suda doğum zararlı mı?
Şimdi maalesef bizim bir Türkiye'de böyle bir moda, akım vardı. Şuradan da kaynaklanmış. Bir arkadaş hikayeyi anlattı. Malum Meryem validemizden bahsederken işte babasız evlat sahibi olmam mucizesi akabinde. Meryem kendini oradan işte Kudüs Şerif'ten Beytül Makdis civarından aldı. Uzaklara gitti diye anlatılıyor. Hı. Bir hurma ağacının dibinde oturup işte şırıl şırıl akan bir derenin dibinde durdu. Orada işte hurma ağaçlarına tutundu. Hı. İşte orada İsa Aleyhisselam dünyaya geldi. Hatta silkeledi, hurma düştü, onu yedi falan falan diye anlatılıyor. İlmi kaynağını bilmiyorum. Hı. Muhtemelen doğrudur gibi gözüküyor. Evet. Ama buradan ilham alarak işte Meryem validemizin böyle doğum yaptığını anlatıldı ise bize, hı, biz de böyle yapmalıyız gibi bir sonuca nasıl varılır bilmiyorum.
Hurma da koyarlar olabilir.
Yani özel hastaneler bu işi yapar. Allah, onu biliniz. Allah. Yani onu doğum ücretine yansıtmak karşılığında, hı, doğumhanemizin çatısından hurma ağacı geçiyor derler. Yani onu bilin. Tıbbi olarak fazladan bir faydadan bahsetmek mümkün değildir. Hı. Kesin olarak, bilimsel olarak iyi yöntem budur asla diyemezsiniz. Hı. İki, zararı var mıdır? Maalesef bir ara bir işte bu doğal hayat, tıbbi ne işte Orta Asya tıbbi, evet, falan gibi meşhur şeylerde bu vardı. Maalesef bir haklılık payı var. İşte şundan bahsedebiliyor bir hanım ablamız. İşte doğum işlemi için bir devlet hastanesine başvurdu. Maalesef, evet, mahremiyete hiç riayet edilmiyordu.
Yani, evet.
Burada bir hanım doğum yaparken öbür tarafta bu hanımın erkek ziyaretçiye girip çıkıyordu. Hmm. Hadi erkek doktor bir derece tamam ama erkek temizlik personeline ne gerek vardı? Hmm. İşte cam kapı niye yeteri kadar korumalı değildi? Ses dışarı çıkıyor. Hepsi haklı. %100 ve bunlar 3 kuruşluk işler. Çözülecek, evet, meseleler değil,
değil
bunlar.
Tabii ki.
Benim çalıştığım özel hastanede ameliyathanenin bütün personeli bayandır. Ya bunda, evet, bir şey yok ki. Evet. Temizlik personeli 10 tane alıyorsun. İkisini bayan alırsın. Buraya bunu koyarsın. Bu, evet, olmayacak bir şey değil. Girenlere de dersiniz ki arkadaş bakın burada bir hanımefendi de tamam sizin yakınınız ama, evet, falanca hanım da var. Siz buraya girmeyeceksiniz. Gitsin, evet, teyzesi halası gelsin arkadaş. Yani. Burası olmayacak dertler değil bunlar. Evet. Böyle basit şeyleri çözemeyip böyle sofistike saçmalıklara gitmenin manası yok bence. Hı. Arkasından işte evde doğum yapalım. Ya gerçekten
giderek artıyor o da.
Büyüklerimiz evde doğururmuş, tarlada doğururmuş. Doğru mu?
Ama şimdi günümüzde maalesef zenginlik imaresi olarak almaz. Yani artık zenginler evde doğum yapıyorlar gibi.
Onlarda bile gene pazarlık payı var. Konuşabiliriz, evet, bunu. Dediğim gibi birinci suçu ben kendi üzerime, yani temsil ettiğim sağlık sektörüne aldım. İnsanların basit ve haklı taleplerini, diyorum ya her şey para, ucuz taleplerini bile karşılamadık. Hı. Böyle olunca insanlar da farklı taleplere yöneldiler. Evde doğuralım. Eğer gebelik boyunca düzenli takip yapılmış ise, çocukla ilgili bir hastalık beklenmiyor, anneyle ilgili bir hastalık beklenmiyor ise, zor durumda kalındığında hastane hık denecek kadar yakınsa, hı, başınızı tecrübeli bir ebeveyn bekleyecekse, evet, bunları konuşabiliriz. Tavsiye ederiz cümlesi gene ağzımdan çıkmaz, dikkat edin.
Evet.
Çünkü şunu görüyoruz, her şey mükemmel, hiç problem beklenmeyen bir doğumda son anda annenin teller atıyor. Psikolojik olarak bir yıkım bu çünkü.
Evet.
Anne panik yapıyor. Doğurdum, doğuramayacağım. Çocuk doğum kanalında takılıyor. Hı. Bu çocuk bir hastane şartında mosmorda doğsa işte 45 saniyelik müdahaleyle açılabilir. Hı. Ama evde mosmor doğarsa açılma süresi İşte 12 dakika artı 45 saniye
geçmiş
olur.
Olsun.
Zihinsel ötürü bir çocuk çıkar.
Ya
bu hastanelerde de olmuyor mu? Doğru oluyor ama suimisal emsal olmaz.
Evet.
Yani hastanelerde normalde tecrübeli bir hemşire, bir doktor, bir sağlık orada olur. Hı-hı. Gerekli müdahaleleri yapar. Elde imkan yok. Dağda bayırda doğurdu. Evet, doğurdu büyüklerimiz ama sorun hepimizin şu an 70'li yaşlara gelmiş anneleri babalarının bir tane, çok özür dilerim söylüyorum, telef olmuş eğitim zayiatı vardır arada. Şey, senin bir de abin vardı, kaybettik yavrum, onu doğdu öldü. Şimdi bu yok ama onu fark edin işte.
Evet.
Yani eskiden bunlar doğal karşılanıyordu. 8 çocuk doğan bu evde birkaç tane de doğum ve çocuk ölümü, bebek ve çocuk ölümü doğal karşılanıyordu.
Evet.
Şimdi bunlar olmuyor hamdolsun. Nasıl olmuyor? İşte dağda bayırda doğurmadığınız için olmuyor. Tedbir, evet, alıyorsunuz.
Ya bir de eskisi kadar sağlıklı da değiliz şimdi açıkçası. Onlar belki de sağlıklıydı, şimdi dayanıklıydı
yani. Şimdi
oraya
geliyorum. Evet. O bir şey de onun dışında da Meryem validemiz böyle doğurdu. Meryem validemiz doğurdu ya da egzoz dumanları,
evet,
yoktu. Sıtma yoktu. Hepatit B yoktu.
Evet.
Vatandaşın biri doktor ünvanı da var. Nasıl olduğundan şüphem var ama neyse. Hı. Evde doğum öneriyorum bundan dolayı. Evet, maalesef haklısın. Hı. Hastanelerde kesinlikle kınıyoruz. İnsanlara eziyet ediliyor bu manada. Hı. İnsanlar mecburen çözüm arıyorlar. Hı. Eve yöneldik. Ayrıca suda doğumu öneriyoruz. Ya bir kere bunu öneremezsiniz. Buna ait tıbbi bir veri yok elimizde. Bir vatandaş ben böyle yapmak istiyorum diyorsa 18 yaşını geçmiş adamlara bir şey demiyoruz ama, hı, herkes şunu da bilsin. Evet, vücudunuzun sahibi sizmişsiniz gibi gözüküyor. O da emanet. Ama karnınıza taşıdığınız çocuk çok daha emanet.
Hı.
İyiden iyi iyiye emanet. Evde doğuracağım diye inat ettik, suda doğuracağım diye inat ettik. Bir problem yaşanırsa öbür tarafta bunun bir vebali var. Bu bilinsin. Ha siz de şunu dersiniz. Bize buna mahkum eden sağlık sektörü utansın. O veba. Evet, o da orada da haklısınız. Evet. O da haklısınız ama bundan kaçmanın şeyi bu değil. Gavurla oruç meselesi bu yani. Evet. Papaza kızdık, orucu bozuyor. Bir şey yok. Papazı eleştireceksiniz o zaman. Evet. İki, bahsettiğim vatandaşın tavsiyesi. Efendim evinizde küvet yok mu? Var. Çeşmenizde su yakıyor. Doldurun, girin işte, doğurun gitsin. Ya bu kitap, bir kitabın içinden bu cümle geçiyor. Bu akla ziyan bir şey yapmayın, etmeyin gözünüzü. Ya niye diyeyim derler ya Anadolu'da. Evet. O küvetin, evet ben de bakıyorum, temiz. Yani iyi nacete girer, evet. Yıkarım ben onu, evet. Ama yıkanıp çıkarım. Çocuk doğurmam onun içerisinde.
Evet.
Doğan çocuk sıfır korumayla doğdu. O şehir şebeke suyunda ne denk geldiyse. İşte bir haber diyorsun, 200 işçi yemekten zehirlendi. Evet. 700 yurt öğrencisi içtikleri sudan zehirlendi. Ne olacak, buyurun.
Evet.
Öldü çocuk. Olsun, biz suda doğurduk, elimizden böyle bir hakkınız yok.
Yok.
Yani bu bilinsin. Ha, hastane şartlarında her şey dört dörtlük hijyenik yaptık. İşte su hiç falan ya, yani bir mahsuru yoktur tahmin ediyorum.
Evet.
Ama evet, anne karnında çocuklar plasenta yoluyla beslenirler, su içinde yaşarlar, oksijen ihtiyaçları yoktur. Ama çocuğu çıkarttınız, göbek kordonu kremplediyseniz, bu anasının karnında 9 ay su içinde yaşadı, biraz daha dursun bakalım, sakın ha sakın. Çocuk oksijensiz kalır ve ölür orada zaten. Plasentaya klempi koyduğunuz anda, göbek kordonuna kestiğiniz anda o çocuk artık akciğerleriyle nefes almak zorundadır. Burnunun havada olması gerekmektedir. O yüzden tıbbi olarak katkısı var mı bu işlemin? Kesinlikle yok. Ben çok iyi hatırlıyorum, başımda geldi bir örnek. Efendim çocuklar anne karnında karanlıkta yaşıyorlar. Loş ortamda doğurtalım biz bu çocuğu diye. Direkt giren, doğuma giren arkadaşlardan dinlediğimi anlatıyorum. Rivayet zinciri bu kadar sahih yani. Çocuk doğuyor, mosmor, kimse fark etmiyor. Çocuk düşüyor, travma yaşıyor. Karanlık çünkü, zifiri karanlıkta çocuk doğuruyoruz. Ya bunlar artık aptallık, başka bir şey değil, evet. Yani. Kimse çok de kusura kalmasın.
Lazım, evet. Özellikle günümüzde hastanelerde dediğiniz gibi bazı hastaneler dikkat etmiyorlar ama dikkat eden hastaneler var. Biz de akıllı olalım, o dikkat eden hastaneleri seçmiş olalım. Yani
bir azından... hani maddi imkansızlık, evet. Var. Özeli seçemeyeceğim, devlete gideceğim. Bu konuda da baskıcı olunursa devlet bu konularda kolaylık gösteriyor arkadaş.
Gösteriyor.
Yani 50 tane vatandaş gidip başhekimin başının etini yerse, evet. Sonunda tamam, bütün personel bayan doğvane çıkar arkadaş,
evet.
Bu işte.
Buna dikkat etmek lazım. Yani hakkımızı arayalım. Doğru yerlerde arayalım. Evet. Hocam şimdi şöyle bir soru var. Evde babamız sigara içiyor ama balkonda. Çocuğuma ve bana zararı olur mu diye bir soru gelmiş. Tabii siz de hani
tevafuk oldu. Hocam, evet. Olur dersem ne yapmayı düşünüyorsunuz?
Evet. Yani şöyle hocam, bu bir soru. Aslında bana soracak olursanız tabii sigaranın ben kesinlikle içilmemesi gereken bir olgu olduğunu söylerim çok rahat. İçmiyorum, içirmiyorum da ama hani siz programa girerken dediniz ki sigara konusu var demiştiniz. Ona değineceğim demiştiniz. Bu da ona tuz biber oldu. Yani evde baba sigara içiyor ama balkonda içiyor. Tamam, yani kendisine bir zararı olur, çocuğuna ve annesine zarar olur mu diye bir soru var.
Şimdi şöyle, sigara ile ilgili hani konuşacak 1 milyon şey var. Yani
var.
Konuşsanız 3 program çıkar buradan rahatlıkla. Evet. Sigara neye sebep olur, hangi hastalığa sebep olur sorusunun abes olduğu herkese malumdur. Hı. Yani sigaranın neden olmadığı hastalık var mı deseniz, yanlış hatırlamıyorsam ülseratif kolit miydi neydi, birinde sigara içmenin fayda ettiği gösterilmiş. Nikotinik reseptörler üzerinden. Böyle hani bunda espri olsun diye söylüyorum ama kesinlikle. Sigara ile ilgili birkaç şey böyle ısrarla vurgulamak lazım. Birincisi bence dini boyutudur.
Evet.
Hani azıcık araştırdığım için biliyorum, bizim sahamız değil ama kural olarak bir şey sarih bir şekilde haramlığı söylenmemişse haramdır denmiyor. Peki eyvallah, kural buysa bir şey dediğimiz yok. Ama bir şeyin zararı da bu kadar barizse, insanların intihar etmesi yasak, haram. Yani sigara içmek de bundan rahatlıkla benzeştirilebilir ve bir Türk milletinin evladını siz sağlığıyla falan korkutamazsınız. Yani ancak bu konuda dini otoritede işe elin altına, taşın altına elini sokarak kayda değer bir şey söylemeli gibi geliyor bana, yıllardır söylenmemiş olmasını anlamsız buluyorum.
Evet.
Sigara içmek ne yapar adamda? Sigaranın içerisinde birçok madde vardır. Bir rivayet 3700'e kadar çıkarır bu zehirli maddeleri. Bu zehirli maddelerden mesela bir kısmı çok enteresan. Arsenik vardır içerisinde. Kadmiyum, aküde bulunan bir maddedir. İşte hidrojen siyanit diye esas maddelerden biri var. Bu şey gaz odalarında insan öldürmek için kullanırlarmış. Sonuçta ciğerlerde de katranımsı bir görüntü oluşturur bu. Neler yapar sigara? Bu içerdiği maddeler nedeniyle kanser ihtimalini çok çok çok arttırır. İki, sıcak olması hasebiyle. Mesela cep telefonu zararlı mıdır sorusu araştırmış. Baş boyun bölgesi kanserlerini ciddi oranda arttırıyor. Çünkü eğer telefonu kulağınızda dayayıp kullanırsanız 1,5-2 derece civarı ısı artışı yapıyor. Bu kansere neden oluyor direkt. Net bilinen bir şey bu. Dudak kanserleri böyle açıklanıyor mesela. Onun dışında sigaranın içindeki bu 3000 küsur maddeden her biri bir takım zararlar veriyor. Ama en çok zarar verdiği yapı damar duvarlı yapıları oluyor genellikle. Buna bağlı olarak kalp ve beyin problemleri, akciğer problemleri yaşanıyor. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı gelişiyor. Solunum problemleri gelişiyor. Hani bunları tek tek sayıp uzatmanın bir manası yok.
Evet.
Burada asıl olan sigarayı niye bırakamıyoruz, niye kullanıyoruz? Sigaranın iki çeşit bağımlılık yapma özelliği birden var. Biri psikolojik bağımlılık. Gerçekten el alışkanlığı. İnsanlar fındık fıstığa, çaya kahveye bile alışıyor. Sigaraya haydi haydi alışır. Evet. Kabul. Bir de fiziksel bağımlılık kısmı var. Bilmiyorum hiç içtiniz mi ama içenler çok net anlatıyor bunu.
Hiç kullanmadım hocam.
Yemekten sonra çok şükür Allah nasip etmesin.
Evet.
Yemekten sonra 2-3 tane sigara için sindiriminizi çok kolaylaştırdığını göreceksiniz diyor kitap. Çünkü bağırsaklardaki muskarinik ve nikotinik reseptörler olarak alındığından reseptörler var. Bunlardan nikotin işte nikotinik reseptörleri uyarıyor anladığım kadarıyla. Bu da sindirimi kolaylaştırıyor. İnsanlara bir keyif hali veriyor gerçekten. Ama bu 3 gün 5 gün sürüyor. Buna taşifilaksi deniyor. Bugün 3 sigarayla rahatlayan adam yarın 3 paket sigarayla rahatlar hale geliyor. Çocukları ilgilendiren pasif içicilik kısmı için şu örnek veriliyor. Mesela salonlarımızda çok bulunur kalın perdeler.
Evet.
Bir odada sigara içilmiş bir müddet bir miktar kaç tane olduğunu bilemiyorum. Öyle bir yazı yoktu orada. Daha sonra araştırma yapılmış. O perdeler absorbe ettikleri, emdikleri dumandan 48 saat boyunca nikotin salıyorlar odaya.
48 saat boyunca.
Allah. Şimdi kapalı bir ortamda pardüseniz asılı sadece.
Evet.
Bu da aynı işi görür mü? Evet görür. Ha babası çıktı balkonda içti. Yani şimdi vicdansızlık da etmeyeyim. Yani muhtemelen havaya dağılıp gidecektir o.
Evet.
Ha üzerine sinip çocuğa zarar verme ihtimali yoktur. Ama bir çocuğun babası sigara içiyorsa o çocuğun sigara bağımlısı olma ihtimali bence çok daha önemsenmelidir.
Çünkü özenecektir.
İlla ki özenecektir. Buna dikkat edilmeli bence daha çok. Ama pasif içicilikten bizim anladığımız kapalı aynı ortamda içme öyküsü. Bir de dediğim gibi eşyalara sinerek geri salınım, difüzyon etkisinden dolayı oluyor. Yoksa açık ortamda içilen sigaranın pasif içiciliğe katkısı olacağını söylemek hani benim gibi sigara düşmanı bir işimde biraz insafsızlık olur kanaatindeyim.
Evet. Ama gerçekten de sigaraya önem vermek gerekiyor. Sigara içmemeye ve içmemeyi teşvik etmiyor hocam.
İşte bugün çok benim zararlı bahsettiğim hani siz bunu bahsettiniz. Benim bahsettiğimde bir gazetede haber vardı. Türkiye'de 17 milyon sigara bağımlısı var diyor.
Evet.
Yetişkinlerin yarısına yakın bir rakam bu diyor. Azalmıyor daha kötüsü artıyor. Başlama yaşı 11. Ben şunu söyleyeyim bir tek. Ya işte biz alışmayacağız hocam içiyoruz duramıyoruz. Bilin ki siz içiyorsanız çocuğunuz da içecek.
Evet.
Sigara içen çocuklarda içmeyen çocuklara göre eroin, morfin, kokain bağımlılığı ihtimali 8 kat artıyor onu da bilin.
Evet.
Siz doya doya için sigaranızı çocuğunuz da eroinman olsun çıksın başınıza.
Evet.
Yani bu bilimsel veri bunlar yani işkembeden konuşmuyoruz neticede.
Evet.
Bıraktıktan sonra yani böyle çok var sağda sola bu tip istatistiki şeyler. İşte 15 dakika içinde tansiyonunuz normale düşer. İşte 10 yıl içinde kanser riski azalır. Bunlar çok önemli değil. Önemli olan siz bir an önce bırakmaya niyet edin bence.
Evet.
Niyet ettikten sonra oluyor. Ben bıraktım diyorsunuz ve bırakıyorsunuz. 2 kere 2 4.
Evet. Peki hocam sigara onca işte paket üzerinde çok itici resimler var. İşte çevredeki birçok insan hani yararı yok, zararı var. Kesinlikle zararlı olan bir maddeyi insanlar çok rahat bir şekilde çok sık da kullanıyorlar. Yani bırakamıyorlar da zararını bile bile. Sigaradan dolayı diyelim ki bir insanın sigara içen bir insanın ömrüyle sigara içmeyen bir insanın ömrü hani takdir ilah edersiniz de mesela bir istatistik var mı? Ne kadar bir etki eder mesela?
Tabii tabii kesin olarak. Kesin olarak var. Ama işte alimlerin de haram diyememelerindeki sebep şu. Bizim bir komşu vardı işte 50 sene boyunca ağzından sigarayı düşürmedi. 110 yaşında yaşlıktan öldü gitti. Ler var maalesef
var
piyasada. Hiçbir şey olmayıp 17 yaşında küt diye kalp dönen insanlar da var sigara içmediği halde. Bunu delil getiriyorlar. Böyle bir şey olmaz. Bilimsel çalışma dediğin zaman bütün şartları birbirine eşit iki kişiyi kıyaslayabilirsiniz. Zaten 40 tane hastalığı olan biri sigara içmeyip de çekirdek de yese zaten ölecektir o şekliyle. Ama şu kadar sigara içti ölmedi. Evet her şeyi mükemmel yaparsanız sadece sigarayı tolere edebilirsiniz. Çünkü sigaranın neden olduğu zararların bir kısmı genetik özellik arz etmektedir. Ama ya yani onu bırakın sigaradan ölmeniz şart değil. Sigaranın süründüreceği garanti. Öldüreceği piyangoya tabi ama süründüreceği garanti. Bu da yeter.
Sigara içen bir insanın diyelim ki sigara içiyor. Çocuğu olduğunda sigara içinden dolayı hastalığa yakalanma riski var mı?
Anne sigara içerse çocukta ciddi riskler var. Özellikle gebelik boyunca sigara içmenin beyin küçük baş çevresi, erken doğum, kronik akciğer hastalıklarına neden olduğu bilimsel olarak gösterilmiş. Bu sebepten dolayı gebelikten 4 ay önce sigara içimi sonlandırılmalıdır deniyor.
Anladım. Peki hocam bir diğer soruya geçmek istiyorum. Arada bir de olsa ellerim titriyor. Özellikle ellerimin baş parmakları istemsiz bir şekilde seyiriyor demiş hocam. El titremesi ve baş parmakların istemsiz şekilde herhalde seyirmesi.
Yani arada bir deyince çok ciddiye alasım gelmedi işin doğrusu bu soruyu. Bunlar genellikle yorgunluk, uykusuzluk, özellikle çok fazla çay, kahve, kola tüketimi, sigara tiryakisi, birinin sigarayı içememesi gibi yoksunluk sendromu belirtileri sırasında ortaya çıkar. Ama genelde kas seyirmelerinin, kasın uygunsuz kasılmaları olup strese bağlı, uykusuzluğa bağlı, yorgunluğa bağlı, bazen kan şekeri düşüklüğüne bağlı olduğunu biliriz. Arada bir dediği için dinleyenimiz çok ciddiye almadık ama bunun sıklığı artarsa bir nöroloji doktorunun görmesi uygun olur. Öncelikle olarak bir EMG çekilip bu bölgedeki kas bölgesiyle sinir kas iletisinin nasıl olduğuna bakmak gerekebilir. Çok ilerleyen ve tek taraflı vakalarda bir beyin görüntüleme yöntemine kadar gidilebilir. Ama bunun altından çıkacak spesifik bir hastalık çok fazla düşünmeyiz. İşte bazen bu titreme hastalıkları, ellerde tremorla giden durumlar vardır. İlerleyen yıllarda buraya doğru evrilirse eğer hadise, bir ilaç kullanmak gerekebilir tabii.
Anne ve babada bu şey varsa, anne babada bu
o zaman %90 kalıtsaldır.
Ama titremenin
muhtemelen anne baba zamanında da araştırılmıştır. Bunlara ilaç verilir. İşte beta bloker dediğimiz grup. Kullandıkça fayda eder onlarda maalesef. Yani olup tedavi olmak diye bir şey maalesef yoktur. İyi tarafı birçoğunda hedefe ulaşana kadar ellerde titreme olurken ulaştıktan sonra genelde problem yaşamazlar. Yani ben bir hekim arkadaşım diyorum. Eli sürekli titrer ama çok rahat dikiş atar hastaya. Çünkü elle makası bir süre aldan titreme bitiyor. Ama bıraktan gene başlıyor titremeye.
Psikolojik olarak da bir etkisi var mı?
Belki. Sebebi bulunamıyor, bilinemiyor. Tedavisi de yok zaten.
Tamam. Parkinson olabilir mi diye bir şey yapmış hocam.
Parkinson'da birçok daha bulgu olur. Maske yüz, küçük adımlarla yürüme gibi birçok şeyler vardır. Parkinson'un ilk bulgusu deseniz gene çok anlamlı değil bence. Olabilir evet ama çok düşük ihtimalle.
Evet, doktora gitmeli. Bunu teyit
nöroloji uzmanı görecek ama büyük ihtimalle ellerde titreme hastalığı olarak kalacak. Bunun daha ilerisi çıkmayacak büyük ihtimalle.
Evet hocam. Hocam bir diğer soru var. Çocuğumun dişleri çıkıyor. Süt dişleri sağlıklı. Sağlam diyor. Yani süt dişleri de sağlam ama diğer herhalde kalıcı dişleri çıkmaya başlamış. Arkadan görmeye başlamış. Süt dişleri sağlam. Çektirmeli miyim? Hocam.
Yok böyle bir şey gerekmez kesinlikle. Normal şartlarda süt dişleri kalıcı dişlere rehberlik etmesi amacıyla yaratılmıştır. Öyle söyleyelim. Belli bir vakit geldiğinde alttaki diş sürmeye, yukarıya doğru ilerlemeye başlar. Kökü zayıflar, süt dişi de düşer. Ama bu bizim sıkça gördüğümüz bir durumdur. Süt dişi bir yerde durur, kalıcı diş onun 3 milim daha gerisinden çıkar. Çok sevimsiz bir görüntüdür ya çocuk hocam.
Çocuğun dişi yamuk mu çıkacak diye belki...
Yok, hiçbir şeyle alakası gösterilmemiştir. İleri vadede estetik problem olursa bir diş hekimine başvurulabilir ama bir hastalık alameti değildir. Zorda kalmadıkça diş hekimlerinin de çekime taraftar olduklarını zannetmiyorum.
Peki süt dişleri böyle ne zaman düşer?
Düşecek, sonunda kökü aşınıyor, beslenime ve ölüyor onlar zaten.
Anladım. O zaman...
Öyle süt dişi 10 yaşına kadar kalmış çocuk görmedim yani.
Evet, 8, 9, 10, 9 yaştan falan.
İşte ortalamaya göre değişiyor. Ailenin genetiğiyle de ilişkili bu durum.
Eliyle çekenler de var hocam. Oynatıp oynatıp çekenler var. Onların eski dişi, yeni dişe zarar olmaz mı?
Yok, 2-3 gün önce ben de yaptım aynı şeyi. Yani muayene edeceğim artık kıpırdasa düşecek gibiydi. Risk almadım. Yani o an ben abesnakla dokunsam düşüp çocuk o sırada bir de bağırıyor, ciğerine kaçar. Evet. Gereksiz bir süt dişi ölümcül olabiliyor bizim açımızdan. Evet. Ama çok kolay. Elimi tuttum ve çektim. Geliyor. Hani bu kadar da dinleyenlerimiz de şunu yapmasın ama yani zorlaya zorlaya çekip kanıtmaya falan da lüzum yok.
Yok. Peki hocam. Bir diğer sorumuz, boğaz ülseri şüphesi var. Boğaz ülseri nedir? Tedavisi var mıdır? Ülser, boğaz ülseri.
Şimdi şöyle, cildimize...
Midede olmaz mı ülser robotu?
Her yerde olur. Bir derimiz var. Bir de iç yüzeylerimizi kaplayan mukoza dokumuz var. Ağız içinden tutun, mide içinden, bağırsakların içinden hepsi bu. Bu daha nispeten kibar bir doku. Dış ortamla temas etmiyor, güneşle temas etmiyor, travmaya maruz kalmıyor neticede. Bunların aşınması... Bunların erozyona uğraması haline ülser denebilir. Daha yüzeyli olanlarına erozyon, daha derin olanlarına ülser denir. Bütün vücutta ülser olabilir mantıken. Ağız içindeki aftlar, yaralar da buna bir örnek ve sebep olabilir. Mide ülseri de bir sebep olabilir. Ama boğaz ülseri diye müstakil bir hastalık bugüne kadar hiç duymadım. Tahmin ediyorum boğazda ağrı, acı, yanma gibi problemler yapıyordur. Böyle durumlarda lokal anestezikler, bazen mantar ilaçları fayda eder. Eğer çok böyle bahsedip baş edilemez, haftalarca geçmeyen bir durum olsa cerrahi seçenek bile düşünülebilir. Ama bence boğaz ülseri derken bunun sebebini araştırmak daha mantıklı olabilir. Allah korusun buradan mukozadan kaynaklanacak bir tümörel hadise, bir kanserde ülser erozyon gibi durarak başlar genellikle.
Evet. Hocam son sorumuzu sormak istiyorum. Vaktimiz de kalmadı ama bu da önemli. Çünkü bunu bir haberde okumuştum. Bunu özellikle sormak istiyorum. Zika virüsüyle alakalı ülkemizde yaygınlaşmaya başlayan bir virüs maalesef. Ve bu konuda özellikle İç Anadolu'da, Orta Anadolu'da daha sık rastlanan bir virüs haline gelmiş oldu. Zika virüsü daha önce haberlerde birkaç kere nadiren olsa rastlıyorduk ama günümüzde artmış. Bu haberi de okudum. Nedir hocam Zika virüsü ve Zika hastalığı nasıl belli ediyor veya nasıl oluyor?
Şimdi Numan Hocam, bu Zika virüs enteresan bir mikrop. Özellikle bu Brezilya'da çok meşhur olmuştu. Bir ara çok görüldü diye. Sivrisineklerden bulaşan bir hastalık. Hı hı. Özellikle bir mikrop değil. Mikrobu kapanların 1/4'ünde hiçbir bulgu vermiyor zaten. 1/4'ünde ancak bulgular var ve bunlar da basit. Enfeksiyon belirtileri, işte ateş, eklem ağrısı, gözde yaşarma, kaşınma vesaire gibi. Bu manada kendi kendine sınırlayan selim seyirli bir hastalık. Ölüm çok nadir. Hani böyle emin yetmez kişilerde falan bile çok ölümcül olan bir hastalık değil. Hı. İnsanları korkutan boyutu gebelikte geçirilmesi halinde mikrosefali, işte küçük kafalı çocuklar doğuyor iddiası, ama iddiası derken bilgi doğru da bu kadar yaygın görülen bir durum değil. Türkiye'de bildiğim kadarıyla çok sık görülmüyor esasında, yani rakam çok veremem.
Görülmüyordu
ama,
arttığına dair haberler var.
Ama artmadan da kasıt şu, işte eski yıllarda 150 tane Zika virüs tanısı koyuyorduk. Şimdi 4000'e çıktı bu sayı diyor Dünya Sağlık Örgütü, ama eskiden tanı mı koyamıyorduk acaba diye de düşünüyor insan. Ama doğru mudur? O doğru olur. İşte gebelikle temasta problem yaşanır. Fakat hali hazırda sivrisinek temasından korunma yeterli. Ama bunu nice Adanalı dinleyenlerimiz mesela çok alınmasın, Urfa'lı dinleyenlerimiz çok alınmasın. Türkiye'de hali hazırda görülüyor, sıklığı artsa bile çok yaygın değil. Yani siz sinek soktuğu zaman Zika olacaksınız diye bir şey beklemeyin. Zika ormanı diye bir yer varmış bu Afrika'da, Zaire tarafında bir yerde. Orada bir maymunda gösterilmiş ilk defa mikrop. İşte sinek ona ısırıyor. Sinekten sineğe bulaşıyor. Sinekten insana bulaşıyor gibi gidiyor. Dediğim gibi ne kadar yayılıyor demek çok doğru değil. Ama Türkiye'de böyle çok dokümante vaka olduğunu zannetmiyorum. Problem çıkmış vaka anlamında. Yoksa Zika virüs görülüyordur. Basit nezle olarak atlatılıyordur. Ama bir hamile bayana bulaşıp işte baş çevresi küçük, zihinsel özürlü bir çocuk doğması hadisi bildiğim kadarıyla hiç gerçekleşmedi Türkiye'de.
Peki böyle bir durumda, diyelim ki böyle bir risk varsa, bayan hamile diyelim ki
işte, maalesef bulaştıysa bulaştı.
Tamam, çocukta bulaştıktan sonra onun öyle doğması kesin mi oluyor?
Hayır, kesin olmuyor. Doğarsa sebebi Zika olabilir mi diye bakılıyor.
Anne karnında tespit edilebiliyor mu peki?
Bildiğim kadarıyla edilemiyor. Yani bir kere doğacak, baş çevresi küçük olacak. Niye küçük diye bakacaksınız? Standart mikropları bulamayacaksınız. İşte diyabetik anne çocuğu, hipotiroidi falan gibi onlarca sebep var. Bunlarda bir şey çıkmadı. Acaba bilmem ne mi derken Zika'ymışa gidecek iş, ama bence afaki bir sorun olur bu. Şu an için çok gündeme gelecek bir konu gibi gelmiyor.
Tedavisi bana. Var mı hocam?
Yok. Zaten tedavi ihtiyaç da yok. Kendiliğinden geçiyor. Ama maalesef beyin gelişimini engellemişse onun da tedavisi yok.
Onun da
maalesef
tedavisi yok maalesef. Allah korusun. Hocam çok teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik.
Sağ olun.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Sıhhat programının burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.